Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerdir. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Yeni Şeyler Rehberi'nde teknolojinin konuşulmayanlarının, daha az konuşulanların, konuşulması gerekenlerin konuşulduğu programdan herkese merhaba diyoruz. Haftanın kapanışında Cuma günü sizlerle birlikteyiz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Ya bugün çok güzel konular var gerçekten de. Bu ormanlardan daha fazla bahsederken orman konusunda esas konuşmamız gereken, ormanları teknolojik olarak nasıl korumamız gerektiğini anlatacağımız bir konuğumuz olacak beraber tartışacağımız. Ardından da 5G'yi konuşacağız, tabii ki haberlerimiz de olacak. Şimdi hiç konuğumuzu bekletmeden Sayın Eray Hangül'e merhaba diyelim. Merhaba efendim.
Merhaba Serhat Bey.
Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Eray Bey?
Eray Hangül, iOS Bilgi Teknolojileri kurucu ortağıyım. 2015 yılında başladık görüntü işlemi üzerine çalışmaya ve yaklaşık 4,5 yıldır da devam ediyoruz.
Süper. Peki görüntü işleme konusunda neler yapıyorsunuz? Biraz iOS'tan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Biz iOS'ta şöyle yola çıktık. Biz var olan kameraları akıllandırabilir miyiz dedik. Burada da her bir kamerayı aslında bu nesnelerin interneti bağlamında bir Ting olarak gördük.
Evet, IoT'lerin case'i olarak gördük yani. Evet.
Sensör, evet. Ve kameralardan gelen görüntülerden nesne ayrıştırmadan tutun. Bir insanın yüzünün bulunması, yüzünden özelliklerini çıkartılıp yaş, cinsiyet, duygu durumu gibi bilgilerini çıkartılmasına kadar birçok yeteneği ürünleştirerek sunmaya başladık.
Harikasınız. Yani ne güzel. Türkiye'de böylesi şirketlerin olması ne güzel. Anladığım kadarıyla siz tabii yapay zeka üstüne de çalışmalar yapıyorsunuz ki bunu konularımızın arasında konuşacağız. Şimdi ne yazık ki Eray Bey son haftalarda, son aylarda çok fazla orman yangınlarından bahsetmeye başladık. Ne yazık ki ormanlarımızın içindeki işte hayvanların, ağaçların, bitkilerin varlığının nasıl bir şey olduğunu çok detaylı bir şekilde bilmiyoruz, bilemiyoruz belki. Ama siz bunlara bir çözüm getirdiniz. Hatta yapay zekayla çözüm getirdiniz diye biliyorum. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığınız anlaşma kapsamında.
Şimdi hikaye aslında çok öncesinde zaten kamunun böyle bir inisiyatifi vardı.
Ne kadar zaman önce başladınız buna?
Bizim dahil olduğumuz süreç 2,5 yılı buldu.
Ne kadar güzel.
Çünkü öncelikle bir ikna etmek gerekiyor.
Tabii.
Hani var olan bu yeni teknolojilerle bunların yapılabildiği konusunda.
Evet.
Bu konuda da klasik demo dediğimiz veya konsepti ispat etme dediğimiz yaklaşımları biz yıllar boyunca yaptık ve ikna ettik.
Harika.
Kamuyu sonunda. Hani onlar da paydaş olarak evet biz buna inanıyoruz dediler.
Ama Eray Bey şunu ben arada bir not olarak vermek istiyorum izninizle. Orman Bakanlığı yetkililerini ben 2000'lerin hani başından beri 2005'lerden beri tanıyorum evet. Ve takip ediyorum. Gerçekten de teknolojiye çok açık insanlar oradakiler.
Evet,
hani daha önce
evet,
hakikaten örneklerini gördük bunun. Hani buradan onlara sevgilerimizi göndermek istiyorum izninizle.
Evet, biz de benzer şekilde. Çünkü gerçekten kamunun bu desteği olmadığı zaman bunu gerçekleştirmek de çok kolay olmuyor. Burada da biz aslında şeye odaklandık. Var olan gene altyapıyı akıllandırmaya. Çünkü bir yatırım yapılmış. Bir foto kapan sistemi, kamera sistemi var. Tekrardan bir yeni cihaz alınmadan da veya var olan piyasadaki bir cihazı akıllandırarak da yola nasıl çıkabilirize baktık.
Yani siz mevcut sistemleri geliştirme üzerine bir şeyler önerdiniz değil mi onlara?
Evet. Evet,
süper.
Onu da önerdik. Çünkü hani temel olarak kamunun kaynaklarını olabildiğince efektif, verimli kullanma hedefi var.
Tabii ki.
Her yerde.
Tabii ki.
Burada da aslında katma değer şurada ortaya çıkıyor. Gelen görüntülerde gerçek nesne tespitini yapıyoruz. Yani aslında katma değeri yazılım sunuyor. Hmm. Burada çok katmanlı yapay sinir ağıyla gelen görüntüde gerçekten bir insan, hayvan, araç varlığı varsa doğru alarmlar veriliyor.
Anladım.
Örneğin siz kaçak ağaç kesimiyle ilgilenen birimdeyseniz, hayvanlarla işiniz yoksa bu hayvan alarmları size gelmiyor. Ama hayvan otlatma birimindeyseniz evet, hayvan alarmları size geliyor, diğerleri gelmiyor. Böylece iş yükü de doğru bir şekilde optimize edilmiş oldu.
Herkes görmesi gereken şeyi görüp böylece daha etkin çalışıyor, verimli doğru çalışmaya başlıyorlar.
Evet, bir de gerçek nesne alarm gelmediği zaman insan psikolojisi gereği bir süre sonra ya bu sürekli alarm veriyor, yalancı çoban hikayesine
anladım
dönüyor.
Evet, evet.
Onu da desteklemiş oluyor.
Süper bir şey. Peki burada yaptığımız şey neyi kapsıyor? Mesela işte fotokapanlar var. Bunlarla bakabildiğiniz şeyler nelerdir? Biraz bunları açalım mı sizinle beraber Eray Bey?
Tabii ki. Aslında bu cihazlar düşük enerji tüketimine göre optimize edilmiş. Yani bunun anlamı şu: pasif olarak üzerlerindeki bir sensör vasıtasıyla bir hareket olduğu zaman bu görüntüyü, peki tek kareyi e-posta atıyor.
Evet.
Yani sürekli bir video stream yok. Böylece bandwidth'te optimize yönetiliyor.
Süper.
Gelen bu görüntü içinde de biz gerçek nesneleri arıyoruz. Bu bir insan olabilir, araç olabilir, araçlar farklı tip olabilir. Kamyonet, kamyon vesaire veya hayvanlarda değişik türler olabilir. Örneğin domuz istilası genelde sıkıntılı bir durumdur.
Evet.
Sadece domuz alarmı verme gibi. Bunlar ayrıştırılabiliyor.
Ve siz bunu ayrıştırabiliyorsunuz yani. Bu mesela atıyorum geyik, evet, değil domuzduru net olarak söyleyebiliyorsunuz.
Evet, evet, söylenebiliyor. Tabii burada false alarm, hani hatalı alarm dediğimiz durumlarda olabiliyor.
Tabii ki.
Örneğin 45 metre 50 metrede yürüyen, üzerinde yük olan bir hayvan insan silüeti gibi göründüğü zaman ki siz de gerçekten fotoğrafı zoomladığınızda aa bu bir insan mı diyebiliyorsunuz.
Evet.
Doğal olarak biz de makineye aslında bizim bildiklerimizi öğretiyoruz. Diyoruz ki bak bu bir insandır, bu bir hayvan, bu bir araçtır. O da bizden aldığı geri beslemeye göre karar veriyor. Ama tabii bize göre avantajı ne makinenin? Piksel düzeyinde daha iyi bir ayrıştırma yapabildiği için çoğu zaman bizden daha iyi ve hızlı karar verebiliyor.
Şimdi siz anlatırken aklıma takıldı bu soru Eray Bey. Cihazlar enerjisini nereden alıyor?
Üzerlerinde pil var.
Evet.
Normal bildiğiniz şarj edilebilir pil.
Evet.
Veya küçük akülerde bağlanabiliyor. Uzun süreli dayanıyor. İşte bu dayanımı şuna borçlu. Sürekli bir görüntü transferi yok. Sadece pasif bir hareket olduğu anda bu görüntü geliyor. Ve GSM modem üzerinden bu görüntü transfer edilmiş oluyor.
Peki şunu da ben size sormak istiyorum. Şimdi foto kapan teknolojisi hep ilgimi çekmiştir ama hep aklımdan da şu geçer. Şimdi siz bunu ormana koyuyorsunuz. Ya ormanda bunun yanından kuş uçması, dalların sallanması, sensörlerin harekete geçip anlamsızca fotoğraf çekmesine gerektirmiyor mu?
Gerektiriyor, gerektirebiliyor.
Görüntü çünkü de orman orası yani hani dağ başı
tabii
değil.
Ki. Geliyor ama işte gerçekten orada bir nesne yoksa alarm verilmiyor.
Ha,
veya
anladım.
Şöyle bir hassasiyet yapılabiliyor. Fotoğraf çekim hassasiyeti, işte alarm seviyesi düşük, orta, yüksek gibi. Böylece yoğun hareket olan yerlerde hassasiyeti düşürdüğünüz zaman gereksiz yere çekim ve modemi kullanmadan dolayı enerji maliyetini düşürebilirsiniz.
Ve bu hassasiyeti de sizin yapay zekan belirliyor.
Cihaz üzerindekini normal statik bir kuralı var.
Evet.
O belirliyor. Ancak şöyle bir çalışmamız var. Uzaktan cihaza da komutla müdahale.
Onu soracaktım. Yani siz mesela cihazı uzaktan yönetip ya da cihazın üzerindeki kuralları değiştirebiliyor musunuz uzaktan?
Evet, değiştirilebiliyor.
Süper.
Kısa mesaj yöntemiyle değiştirilebiliyor.
Ne kadar güzel.
Tabii bunlar uçtan uca güvenli bir hat üzerinden işletiliyor.
Peki bu üstüne konan aletler IoT cihazlardan biraz bahsedebilir misiniz? Bunların teknolojik taraflarından.
Bunlar üzerlerinde pıl dediğimiz, pasif infrared dediğimiz,
evet,
sensörü olan,
evet,
normal bildiğimiz kamera lensi olan ve GSM modemi olan, kızaklı bir batarya paneli olan, yani internette de girildiğinde çok rahat görülebilecek cihazlar. Temelde de güç optimizasyonu üzerine kafa yorulmuş cihazlar. Dolayısıyla burada hedef olabildiğince uzun vadeli bunu yaşatabilmek.
Uzun vadeden kastımız nedir? Mesela bir hafta mıdır, bir ay mıdır?
Yok yok, daha uzun. Mesela 6 ay, kimisi 1 sene. Oo, yani hareket yoğunluğuna göre tabii bayağı uzun gidebiliyor. Klasik kameralara göre hareket algılamayı, dediğim gibi pır sensöründen yaptığı için güç tasarrufu konusunda bayağı başarılı aletler.
Ya çünkü ormana her hafta gidip gelmek hani ölüm, hani hepsinin şeyini değiştirmek.
Üzerlerinde SD kart oluyor. Diyelim hani oldu da
gönderemezse.
Enerjisi az kaldı. Cihaz akıllı. Ben diyor biraz göndermeyeyim, boş yere enerjimi tüketmeyeyim, bari üzerindeki karta depolayayım. Böylece en azından veri kaybı olmamış oluyor.
Süper. Süper. Harika bir şeymiş ya. Yani şimdi hani sizden gelen bilgi de şöyle bir şey var. Hani 2018 yılında 5644 hektarlık orman alanının zarar gördüğünü söylüyorsunuz. İnanılmaz bir alan bu tabii.
Bizim, evet, yani gerçek istatistiklerden aldığımız şey. Şimdi bizim buradaki aslında düşüncemiz şuydu. Böyle bir otomasyonla zarar verilme başlangıcını veya öncesini en azından kuruma bilgi geçişi olabiliyor. Yani dolayısıyla siz önlemi daha erken alma şansına sahip oluyorsunuz. Örneğin birisi kötü niyetli yangın çıkaracak veya bir orman alanı açmaya çalışıyor. Siz dolayısıyla orada burada bu saatte insanın ne işi var deyip, aracın ne işi var deyip çok daha hızlı erken müdahil olabileceksiniz. En büyük yani buradaki fayda bu.
Bunların da tabii parasal karşılığı yok yani. Hani ağaçlar için para harcayalım mı harcamayalım mı diye bir şey artık söz konusu değil günümüz dünyasında, Türkiye'sinde.
Bizim Türkiye Cumhuriyeti yani Orman Bakanlığı kendi bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü kurumu Avrupa ülkeleri nezdinde de bir geçtiğimiz aylarda bir konferans oldu. Biz de ona katıldık.
Evet.
Birlikte bir süreç işlettikleri bir yere bağlı. Onu şu an hatırlayamadım.
Evet.
Yani burada mesela ormanların korunmasından tutun, ekosistemin doğru bir şekilde yaşa döngüsünün takip edilmesine kadar birçok süreci Avrupa'daki ülkeler nasıl yapıyorsa aynı şekilde yapıyor. Dolayısıyla aslında bu orman koruma da onun bir parçası. Mesela burada böceklerle mücadele, nemin ölçülmesi, ağaçların renk, boy, büyüme vesaire, bunların gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi gibi bir sürü konular var. Biz de içine girdikçe gördük. Bayağı bir aslında orman konusu geniş bir alan.
Yani siz görüntü istiyorsunuz ama hani olaya daha temel açıdan baktığımızda aslında bu cihazların üstüne farklı tipte sensörler de konabilir değil mi? Hani enerjisi hazır varken atıyorum işte nem oranı ölçümü, işte ne bileyim hava sıcaklığı ölçümü gibi böyle sensörler de konup o bilgiler aktarılması sağlanabilir sonuçta.
Fenolojik mesela gözlem diye bir konu var.
Evet, onu özellikle ben sormak istiyordum. Fenolojiyi biraz açalım isterseniz sizinle beraber.
Evet.
Gerçekten de çok enteresan bir konu çünkü.
Orada mesela şunu yapmak gerekiyormuş, biz de öyle öğrendik. Mart ile Ekim arası orman ekosisteminde seçilen örneğin mesela 200 ila 300 çamda orman örtüsü gerçekten iyi büyüyor mu? Renk değişimi nasıl oluyor? Sürgünler beklenen büyüklükte oluyor mu? Bu mesela manuel olarak gidip veri toplama, işte dalı çok yüksekte 18-20 metre mesela ağaç. Ağacın dal üst kısmını saçmalı tüfekle vurup yere düşen dalın fotoğrafını çekme. Böylece hani ne kadar büyüdüğünü şey gibi bayağı zahmetli süreçleri olan.
Çok enteresanmış ya.
İlk fazla bunu solar panelli bir altyapı hazırladık.
Evet.
Dikey ve yatay eksenle hareket edebilen bir kamera var. 20x optik zoom yapabiliyor. 8K görüntü çekebiliyor. Dolayısıyla sahaya gitmeden bir web arayüzden önce sistemi açıyorsunuz. Sonra istediğiniz kısma zoomlayıp fotoğrafı alıyorsunuz ve bunu ofisinizde inceleyebiliyorsunuz. Böyle bir ilk altyapıyı biz hatta faz sıfır dedik buna.
Evet.
Hiç bile demedik. Evet. Oluşturduk. Buradaki kritik noktalardan biri gene enerji tüketimiydi. Çünkü elektrik yok. Solar panelli. Bizim bu hareket edebilen kameralar da saatte belki 50 ile 60 watt güç tüketiyor. Dolayısıyla sistem aslında kullanılacağı zaman açılıyor. İşiniz yoksa kapatılıyor. Dolayısıyla çok küçük güç tüketimi sahadaki IoT odaklı bir cihazla verimli bir şekilde yönetim sağlanabilmiş oldu.
Böyle şey olması da, güneş enerjisi panelinin olması da onun sürekli pilini değiştirme gibi şeyleri de ortadan kaldırıyor anladığım kadarıyla.
Tabii ki, tabii ki. Evet.
Ne kadar güzel. Ya işte böylesi şeylerle ya tabii şimdi bizim saydığımız şeyler biraz şu oldu. Hani ağaçların gelişimine bakmak fenolojik olarak, işte ne bileyim hayvanların gelişimine, belki göç yollarına vesairelere bakmak, ama hani işte bugünün en çok konuşulan konuları arasında gelen, hani ormanların bilerek ve isteyerek haince yakılmasını da bir şekilde engelleme fırsatı da bu bize sağlamış oluyor diye anlıyorum. Yanılıyor muyum?
Yok, gayet haklısınız. İşte ilk başta atıfta bulunduğum gibi belirli bir alanda gerçekten olmaması gereken bir saatte bir insan araç varlığında, bu alarm alındığında önleyici bir tedbir alınabilir. Zaten kurumda yani bizim bildiğimiz, hatta sosyal medyada görüntüsü düştü. Anka'dan gelen termal kamera üzerinden, evet, maalesef bu İzmir'deki yangındaki hani görüntü analizi, nereye müdahale edileceğine karar verilmesi gibi termal tabanlı çözümler var. Ormanda zaten normal gündüz kamerası, yani alevi gördüğünüz olay aslında sizin iş işten geçmiş gibi bir durum oluyor. Çünkü duman bazen çıkmayabiliyor, bir çalının arkası çok ısınabiliyor. Burada önemli olan sizin termal kameralarla farklı ısı yoğunluğunu tespit edebilmeniz. Kıymetli olan bu.
Harika ya. Önlemede. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Vallahi ne kadar hoş. Hani biz böyle hep şunu şöyle görüyoruz ya, işte ormanlar yanar, eli kazmalı orman işçileri giderler, dandun girerler, yangını söndürmeye çalışırların ötesindeyiz yani. Bunu söyleyip insanlardaki şeyi arttırmamız lazım. Bizim motivasyonu arttırmamız lazım. Evet ya, bunlar teknoloji konusunda konuşurken sadece cep telefonları vesaireler değil, böylesi teknoloji kullanımlarını da söyleyip gurur duymamızı sağlamak lazım. Bu konuda attığınız adımlara ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum Eray Bey.
Rica ederiz. Ne demek? Biz hep şey diyoruz Serhat Bey, gerçek dünya problemlerini çözüyoruz.
Evet, evet, evet, evet.
Ona odaklanmak lazım. Çünkü insanlar gerçekten daha etkin bir şekilde, daha uygun maliyetli ve kendi yaşam kalitelerini arttıracak çözümler bekliyorlar. Hani cep telefonu da evet çok önemli bir araç, beklenti, ama daha böyle temel problemler var. Hani biz mesela bunlara odaklanmış durumdayız.
Evet ya, bu konuşulamayanları da işte konuşmakta yeni şeyler rehberine nasip oluyor. Ben çok teşekkür ediyorum size Eray Bey katılımınız için. Gerçekten de bu konularda yaptığınız çalışmalar için de sizi takdir ve tebrik ediyorum. Umarım daha güzel şeyler oldukça size mikrofonlarımızı açarız.
Biz teşekkür ederiz. Son olarak ufak bir şey söyleyeyim.
Lütfen buyurun tabii ki.
Bizim de içinde bulunduğumuz bir oluşum var. Türkiye.ai, yani AI.
Evet.
Bu bir yapay zeka inisiyatifi. Türkiye yapay zeka inisiyatifi diye geçiyor.
Süper.
Burada bizim gibi birçok yapay zeka ile uğraşan firma var. Yani doğal dil işleme olabilir, görüntü işleme olabilir, birçok konu başlığında. Bizim hani beklentimiz kamu olur, büyük firmalar olur. Buradaki yapay zeka odaklı çalışan bizim gibi KOBİ'leri, startupları destekleyerek niş, kaliteli, uçtan uca daha etkin çözümler sunacak süreçleri var olan süreçlerine entegre etsinler.
Vallahi çok ilginç bir konuymuş. Bu konuyu da detaylı olarak işleyelim. İlerleyen günlerde sizi bu konuda ayrıca çağırmak isterim mikrofona.
Memnuniyetle.
Çok teşekkür ederim Eray Bey. Çok sağ olun bilgiler için.
Rica ederim. İyi günler.
İyi günler. Evet, ya işte evet, ormanları böyle korumak lazım. Ormanları koruduğumuzu böyle anlatmak lazım. Yavaş yavaş şarkımıza da girelim. Bugünkü ilk şarkımızı sevgili Onur seçti bizim için, sağ olsun. Aerosmith'ten geliyor. Söyleyemedim Aerosmith'i. Aerosmith Fly Away From Here diyor bize. Ardından sizlerle birlikte olacağız. Stay around here, gotta do what it takes. Cause all in our hands, we all make mistakes. Yeah, but it's never too late to start again. Take another breath and say. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle birlikteyiz. Bu güzel şarkı seçiminden dolayı Onur'a da saygılarımızı gönderiyoruz. Sağ olsun. Evet, şimdi konuşacağımız konularda ilk başta ormanları konuştuk. Ormanları IoT ve yapay zeka ile yapılan şeyleri konuştuk. Ama şimdi bütün bunların aslında altyapısında 5G var. 5G hayatın inanılmaz bir parçası oldu ama 5G konusu sadece böyle bir frekanslar bütünü falan değil. Bunun bir Ar-Ge'si var, bunun üstünde çalışmalar var ve bu konuda çok değerli bir konuğumuz var mikrofonlarımızda. Emre Günaydın, merhabalar efendim.
Merhabalar.
Emre Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi benim ismim Emre Günaydın. Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde projeler direktörüyüm. 2009 yılından beri Huawei'de çalışıyorum. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde.
Evet.
Aslında birçok görevde çalıştım Huawei'de. Bir yazılım geliştirici olarak başladığım görevimi yönetim kadrosuyla birlikte şu anda devam ediyorum.
Ne güzel bir başarı öyküsü.
Evet, özellikle 5G, bulut mimarisi, bu gibi projeler gerçekleştiriyoruz. Bunlarla ilgili projelerimizi gene konuşacağız.
Süper. Onları konuşmaya başlamadan önce biraz Huawei Ar-Ge Merkezi'ni konuşmak isterim. Ben burada neler yapıyorsunuz, nasıl şeyler üstüne çalışıyorsunuz? Gerçi projelerde de konuşacağız ama genel hatlarıyla bize biraz o Ar-Ge Merkezi'ni anlatır mısınız?
Tabii. Şimdi Huawei aslında globalde biliyorsunuz 1987 yılında kurulmuş bir firma. Yaklaşık olarak 100'den fazla yerde Ar-Ge merkezi var. Türkiye Ar-Ge merkezi de Çin dışındaki ikinci en büyük Ar-Ge merkezi.
Evet.
Birinci en büyük Ar-Ge merkezi Hindistan'da bulunuyor. Çin dışındaki Bangalore adlı şehirde. Bu ikinci Ar-Ge merkezimiz de Türkiye Ar-Ge merkezi İstanbul merkezli. Yaklaşık olarak 450 tane çalışanımız var. Bunlardan 350 tanesi mühendis. 100 tane araştırma görevlisi var içerisinde. Hı-hı. Doktoralı arkadaşlarımız da görev alıyor. Yaklaşık olarak 40'tan fazla dünya çapında müşteriye buradan hizmet veriyoruz. 30'dan fazla ülkeye, 100'den fazla proje gönderdik ve yaptık.
Bunları Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden yapıyorsunuz. Türkiye Ar-Ge Merkezi olarak yapıyorsunuz Huawei'nin, değil mi?
Aynen öyle. Türkiye Ar-Ge Merkezi olarak 2009 yılından beri bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın her yerine uçtan uca projeler geliştiriyoruz. Yaklaşık 1000'den fazla mühendis ve akıl adamı geliştirdik ve piyasada şu anda onlarla çalışıyorlar. 450 arkadaşımıza da şu anda devam ediyoruz.
Bilfiil çalışıyorsunuz. Ya biraz bu Ar-Ge merkezlerinin kuruluşlarını hatırlatalım isterseniz. Hani 2009 yılında, daha doğrusu 2010'lar olmadan önce 3G'nin gelmesiyle beraber Ar-Ge merkezi zorunluluğu getirilmişti Türkiye'de, değil mi? BTK'nın böylesi hem ürün hizmet satanların hem de operatörlerin Ar-Ge merkezleri olması gerekliliğini ortaya koymuştu. Bu kapsamda hani sizin zaten Ar-Ge merkezleriniz vardı ama bu kapsamda da Türkiye'de sizinle buluşmak güzel oldu bence.
Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Harika. Peki özellikle üstünde çalıştığınız alanlar var mı? Yani Huawei şöyle mi yapıyor? Mesela siz bulutla uğraşacaksınız. Romanya'dakiler şununla uğraşacaklar. Amerika'dakiler bununla uğraşacaklar gibi bir ayrım var mı Ar-Ge merkezleri arasında?
Aynen öyle ayrımımız var. Onlardan birazcık bahsetmek isterim.
Lütfen
aslında.
Tabii ki.
Şimdi Türkiye Ar-Ge merkezi bizim yazılım ve inovasyonla ilgili çalışmalar yapıyor.
Evet.
Moskova'daki Ar-Ge merkezimiz bizim matematik. Matematik üzerine çalışmalar.
Çok enteresan.
Yapıyor. Kanada Ottawa'da bir Ar-Ge merkezimiz var. Orası kablosuz ağlar üzerine. Milan'da bir Ar-Ge merkezimiz var. Mikrodalga üzerine çalışıyor. Biliyorsunuz yeni bir teknoloji.
Evet.
Millimeter ve mikrodalga mimarisi bizim için şu anda en önemli konulardan bir tanesi. 5G'de de buna değineceğiz.
Aynen öyle.
İşte özellikle Japonya'da bir bölümümüz var Yokohama'da. O da ses, video ve kalite üzerine çalışıyor. Chicago'da, Amerika'da ve San Diego'daki Ar-Ge merkezlerimiz de yeni nesil internet ve çipler ve yazılımlar üzerine çalışıyor. Yani her yerin, aslında her Ar-Ge merkezinin kendine özgü bir çalışma alanı var ve bu çalışma alanında kendisini geliştiriyor ve buradan ürünler çıkartıyor.
Ya peki ben şeyi tam çözemiyorum Emre Bey, bunu sormak zorundayım. Bu kadar fazla yerde, 100'e yakın merkezde ya da 100'ü aşkın merkezde bilgi üretiyorsunuz ve birbirine kuyrukları çok fazla değmeyen ama birbirinden feyz alması gereken şeyler. Aradaki bilgi alışverişini nasıl yapıyorsunuz?
Aradaki bilgi alışverişi aslında çok mutual olarak ilerliyor. Yani birbiriyle bağlantılı iletişimlerimiz var. Sürekli birbirimizle toplantı halindeyiz. Teknolojiyi transfer etmek için sürekli bir yerlere seyahat halindeyiz. Türk mühendisler diğer ülkelerdeki mühendisler Türkiye'ye gelip birbiriyle teknoloji transferi yapıyorlar. Bunlar bizim için çok önemli.
Evet.
Bunun haricinde bir yandan da işte patent üretiyoruz. Bunlarla ilgili white paper dediğimiz işte beyaz sayfalar yazıyoruz. Bu bilgileri birbirimize paylaşmak, aynı zamanda da ülkemize paylaşmak için. Teknoloji transferimizi de bu şekilde geliştiriyoruz. Ama en büyük önem kazanan şeylerden bir tanesi, birincisi bizim çok iyi bir eğitim altyapımız var. Özellikle içeride bunun için hem içeriden hem de dışarıdan bir eğitim ağımızı kullanıyoruz. Çok iyi bir dokümantasyon sistemimiz var. Ve bunları da efektif bir şekilde ulaşabiliyoruz.
Peki, şimdi bu hafta sizden bir basın bülteni geldi. Huawei'den bir basın bülteni geldi. Çok ilgimi çekti. O yüzden de ben hani böyle sizinle konuşmazsam olmaz dedim. Hallem ettik, kallem ettik. Sağ olun, çok kısa vadede sizi yayına alabildik. Şimdi 5G yayıncılık çözümleri üstünde bir proje geliştirmişsiniz. Bunu Romanya'da yapmışsınız ve bunu Türkiye, Huawei Türkiye Ar-Ge merkezi olarak yapmışsınız. Bu başarı öyküsünü biraz anlatabilir misiniz bana?
Peki. Şimdi 5G aslına bakarsanız bizim yaklaşık 4-5 yıldır çalışma alanında bulunduğumuz bir konu.
Yani bugün girilmiş için, bir şey değil sizin tarafınızdan.
Kesinlikle 5G. Hayır. Kesinlikle hayır. Bunun için artık Huawei'de biliyorsunuz son kullanıcıya kadar bir ekipman verebilecek durumdayız. 5G tarafındaki cep telefonlarımız dahi Huawei'de üretiliyor.
Evet.
Ama tabii bunun öncesinde bir altyapı var. Ve Huawei'de en büyük altyapı üreticilerinden bir tanesi. Biz Huawei'de bu altyapıları operatörlere veriyoruz biliyorsunuz. Ve operatörler işte kendi alanını, kendi ağını, frekanslarını kurarak bu işte alanı sağlıyorlar ve insanlar da bunlardan faydalanıyorlar. Özellikle işte 4.5G'den sonra artık 5G'nin bize getireceği bazı fırsatlar da var. Bize getireceği avantajlar da var. Mesela bunlardan bir tanesi hız. Hep bildiğimiz aslında.
Evet, en çok hız konuşuluyor ama.
10 gigabitlere kadar bir hız sunabiliyoruz 5G ile birlikte. Diğer bir aslında çok önemli kısım da gecikme hızı. Yani gecikme aslında bizim işte deneyimlerimizi daha iyi hale getirmeye yarıyor. Bunlardan birazcık bahsederiz gene. Özellikle
tabii ki o ping time konusu benim gibi yani oğlu çok fazla oyun oynayan çocuklar için inanılmaz önemli.
Evet. 1 milisaniyelere kadar bunu indirdik. Özellikle LTE'de bu 20 milisaniye, 30 milisaniyelere kadardı. Ve gerçekten oyun oynarken bu ya da işte düşük hızda yapmamız gereken uygulamalarda bize zorluk yaşatıyordu. Ama 1 milisaniyeye kadar indirdiğimiz uygulamalar var. Bu ne için gerekli? İşte ileride uzaktan bir ameliyat ya da işte otomatik arabalar, otonom arabalar dediklerimiz kısımlarda özellikle bu gecikme bizim için çok büyük bir handikaptı. Şimdi bunu 5G ile birlikte aşmış oluyoruz.
Yani uzaktan bir şey yapabilmenin bir mantığı olacak. Arabaya siz fren yap dedikten 3 saniye sonra fren yapıyorsa zaten mantığı yok onun.
Aynen. Kesinlikle öyle. Bir diğeri de kapasite. Hani bundan önceki konunuz IoT idi.
Evet.
IoT'den bahsetmiştik. Evet. Artık biz sensörler vasıtasıyla daha fazla ürünleri birbirine bağlıyoruz. 1 milyon tane bağlantı, kilometre karede 1 milyon tane bağlantı sensörler vasıtasıyla 5G üzerinden artık akıyor hale gelecek.
Emre Bey, bunun açılımını yapmak isterim izninizle. Çünkü bu insanlara o kadar kolay gelebilir. Çünkü dile çok kolay geliyor bunu söylemek. Şimdi eskiden belli baz istasyon sayısının belli ulaşabileceği, erişebileceği cihaz sınırı vardı değil mi? Ve bu sınır hani siz beni doğrulayın çok yüksek bir rakam değildi.
Evet.
Yani mesela işte siz dediniz 1 kilometre içinde 1 milyon dediniz siz sanırım cihaz sayısına. Buna yakın bir rakam bile değildi yani bildiğim kadarıyla.
Şimdi kapasite problemi daha evvel hep vardı. Bizim baz istasyonlarımızda da vardı bu. Ama 5G'de yeni bir anten teknolojisi kullanıyoruz. Yeni bir işte hücre mimarisi kullanıyoruz.
Evet.
Bu mimariler sayesinde artık kapasitemizi 1 milyon tane bağlantıyı baz istasyonundan alabilecek hale gelmiş vaziyetteyiz. Yani bu ne demek oluyor? Artık her şey birbirine bağlı bir şekilde çalışabilir. Artık telefonunuz, televizyonunuz, radyonuz, diğer her türlü sensör ekipmanlarınız artık her yerden data çekebilir ve bunları hızlı bir şekilde gerekli yerlere iletebilir hale geliyoruz.
Süper. Yani hani şöyle söylesem, böyle birazcık abartsam olayı şey mi olur? Eskiden insanlar statta gol olunca gol şeyini aynı anda internette paylaşamıyorlardı. Hani bu teknolojiyle beraber hani cihaz, erişilebilen cihaz sayısı artınca bu da mümkün hale gelecek. Kapasiteyi saymıyorum bile.
Doğru.
Süper. Ya çok güzel bir şey. Ama şunu şeyden bahsetmenizi istiyorum birazcık. Ya o Romanya'da yaptığınız hikaye, Orange'la tamam. birlikte bir şey yapmıştınız. Bu çok ilginç bir hikaye. Bunu biraz anlatabilir misiniz?
Hemen bahsedeyim. Şimdi bizim Türkiye Ar-Ge merkezinde bir 5G dizayn takımımız var. 5G altyapısı ve üretimleri biliyorsunuz, donanım üretimlerimiz bizim Çin'deki Ar-Ge merkezlerimizde yapılıyor. Evet. Ama Türkiye'miz bizim bir yazılım ve inovasyon üzerine çalışıyor. O yüzden de biz 5G'nin daha fazla yaygınlaşması için bazı çözümler üretiyoruz Türkiye Ar-Ge merkezinde. Evet. Aslında bir sürü çözümümüz var ama bunlardan en fazla şu anda ilgi çekenlerinden bir tanesini de Romanya'ya, Orange'da, Bükreş'te bir konser alanında yaklaşık 10 bin kişinin seyretmiş olduğu, bulunduğu bir konser alanında drone'un üzerine koyduğumuz bir 3 boyutlu 4K görüntü alabilen, yüksek çözünürlüklü bir görüntü alabilen kamera sayesinde bunu 5G üzerinden ağlarla gerekli yerlere iletim sağlatıyoruz ve bunu çok kısa bir sürede, yani 5 milisaniye gibi sürelerde düşük gecikmelerle sağlıyoruz ve kişilere artık orada o konser alanındaki deneyimi yaşatmış oluyoruz. Bu da bizim Bükreş'te yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. 5G uygulamalardan bir tanesiydi.
Bu gecikmenin önemini ben birazcık anlatmak isterim izninizle. Bir örnek vererek anlatmak isterim. Biz mesela Kadıköy'de Fenerbahçe maçının olduğu zamanlarda arkadaşlarla oturuyoruz. Moda civarında mesela şey yapıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. O sırada mesela işte Fenerbahçe gol atıyor. Hani o sesin gitme hızıyla o stat'tan Moda'ya o gelen ses "Oo" diyor. Ama biz 30 saniye sonra, 40 saniye sonra televizyonda bunu görebiliyoruz.
Evet.
Hani o gecikme deyince insanların hani nasıl bir gecikmeden bahsettiği, hani milisaniyelerden çok, bahsetmiyoruz, bayağı dakikalardan bahsediyoruz.
Çok uzun sürelerdi daha evvelde. Zaten canlı yayınların da biliyorsunuz ne kadar gecikmeli olduğunu
zaten biliyorsunuz. Evet evet, uyduya gidip ama gelmesi filan.
5G, özellikle 5G uygulamaları da şimdi gecikme aslında iki parçaya ayrılıyor. Birazcık ondan birazcık bahsedeyim. Bir tanesi ağlardaki gecikme. Yani uçtan uca bir datanın bir yerden transferi. Kısacası bu. Evet. Bu bir gecikmedir aslında. Evet. Bu bize ağ gecikmesi dediğimiz. Bir de uygulama gecikmesi var. Bir uygulamanın arka tarafta çalışıp onu proses edip, yani uygulamayı çalıştırıp onun sonucunu verdiği bir gecikme var. Bu ikisi birleşiyor. Bu ikisi birleştiği zaman biz buna uçtan uca gecikme diyoruz. Bu süreler çok uzun olduğu zaman da işte insanlar o deneyimi istediği anlamda yaşayamıyorlar. İşte oyunlar gecikiyor, işte görüntü gecikiyor. Siz aslında bir şey olup bitmiş ondan sonra görmüş oluyorsunuz. Biz o anda bunu göstermek istiyoruz.
Süper. 5G'yle. Süper bir şey. Peki şimdi buradan birazcık 5G'ye biraz daha detaylı geçelim istiyorum. 5G deyince hani sizin de başta belirttiğiniz gibi tamam çok önemli. Kapasite arttırımı, hız arttırımı filan, insanlar bundan yani sadece 5G buymuş gibi anlatılıyor. Ama sizin de en başta belirttiğiniz gibi 5G'de daha devrimsel girişimler var. Biraz bunlara girebilir miyiz Emre Bey?
Elbette. Şimdi 5G'de birazcık da böyle frekans tarafında neler yapılıyor. Biraz evet, onlardan da evet, bahsedelim. Evet, çünkü evet. Çünkü bu kısımda özellikle operatör tarafında bazı çalışmalar yapılıyor bunlarla ilgili. Türkiye'de de yapılıyor, Avrupa'da da yapılan çalışmalar var. Şimdi biliyorsunuz bizim bildiğimiz bazı frekanslar var. İşte GSM tarafında frekanslarımız 900-1800 olmalı. Herkesin bildiği bir frekans bandı var.
İlk başlangıç frekanslarımız diyelim bunu, daha 2G iken.
Kesinlikle öyle, 2G iken. Şimdi bu frekanslar tabii operatörler tarafından kullanılmaya başladı ve bunlar artık yavaş yavaş dolmaya başladı. Çünkü hepsi rezerve halde ve buradan artık kapsama alanı, datayı transfer etme gibi işlemler bu frekanslar üzerinden gerçekleşiyor. Evet. Daha sonrasında hani birazcık daha datanın önem kazanmasıyla birlikte, 4.5G ihalesiyle birlikte birazcık daha bu bantlar büyüdü. 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz frekanslarına sahip oldu. Ve bu artık frekanslarımız arttığı için hem işte kapasitemiz arttı, hem buradaki datayı daha fazla transfer edebildik burada.
Otoyola şerit ekledik diyebilir miyiz bundan?
Kesinlikle. Kesinlikle. Okay. Bunu aynı şekilde ve bu şekilde söyleyebiliriz. 4.5G ihalesiyle birlikte ve 4.5G ile birlikte bunlar bizim hayatımıza girmeye başladı. Peki 5G'de neler olacak? 5G'de şöyle. Biz bunu 3'e bölüyoruz. 3 parça halinde bizim için. 1 GHz altı, 1 GHz ve 6 GHz arası ve 6 GHz üstü olmak üzere 3'e bölmüş vaziyetteyiz. Hı hı. Şimdi hani 800-900'den bahsederken, şimdi Avrupa'da artık 1 GHz altında 700 MHz bandı kullanılmaya başladı. Yani yeni bir bize bir demat açıldı. Evet. Burada artık yeni frekans bantlarımız üzerinden servisler verilmeye başlayacak. 1 ile 6 GHz arası şu anda bizim için çok önemli. Çünkü burada C-band dediğimiz bir bandımız var. 3,5 GHz üzerinde. Avrupa'da operatörler artık bunu yoğun bir şekilde kullanacaklar.
Evet.
Türkiye için de hazırlıklar yapılıyor tabii. Bunları işte standart haline sokmak için bazı otoriteler var Türkiye'de de. Bunları yapmaya başladılar. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Bunlarla ilgili standartizasyonlar yayınlanacaktı. Ama bir yandan da tabii millimeter wave dediğimiz bir teknolojimiz var. 6 GHz ve üzeri. Bugüne kadar hiç ulaşamadığımız frekanslar bunlar. Burada artık 26 GHz'lere kadar, 27 GHz'lere kadar yükselmiş vaziyetteyiz. Burada bu imkan, bu hız imkanı bize veriliyor. Ama burada şöyle bir sıkıntımız var. Biliyorsunuz frekans arttıkça kapsama alanı azalır. Yani frekans düştükçe kapsam alanı artar diye bir kavram var.
Bunu biraz daha açarak söyleyelim isterseniz. Hani 900 MHz sizin frekansınız varsa atıyorum buradan tek baz istasyonuyla bilmem kaç kilometre öteye atabilirken millimeter wave'e geldiğimizde öyle kilometrelerce öteye bu frekansı gönderemiyoruz gibi basit bir şey var, bunun açılımı var değil mi?
Mantığı bu. Tamamen doğru. Yani aslına bakarsanız data hızımız artarken, yani speed dediğimiz hızımız artarken kapsam alanımız maalesef azalıyor. Bu böyle bir teknoloji.
Evet.
Ama bunu yenmek için, bu sorunu çözmek için farklı mimariler ve farklı çözümler sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de small cell dediğimiz, yani küçük hücre dediğimiz çözümler.
Evet.
Bunları nasıl sağlıyoruz? İşte küçük hücre dediğimiz aslında küçük baz istasyonları. İşte AVM'lere kuruluyor, kapalı alanlara kuruluyor. Böylece bu küçük baz istasyonları, yani büyük baz istasyonlarıyla iletişime geçip oradaki, o alandaki kapsam alanı arttırıyoruz. Yani böylece yüksek hızlar alırken siz aynı zamanda da yüksek kapsam alanına sahip olmuş oluyorsunuz. Bu bizim en önemli şu anki çözümlerimizden bir tanesi.
Burada şunu da ben izninizle araya eklemek istiyorum. Mesela ben şu anda oturduğum evde 14. katta oturuyorum ve telefonu hiç çekmiyordu. Ben acaba neden bu konuda sorun var falan diye baktığımda yetkililerle konuştuğumda onlar bana şey dediler. Yüksekte olduğunuz için daha fazla baz istasyonuna ulaşıyorsunuz ve bu yüzden de bir odadan bir diğer odaya geçerken bir baz istasyonundan diğerine transfer olma şeyiniz var. Bu yüzden de kapasiteniz düşüyor dediler. Yani mesela hiç düşünmediğimiz, aklımıza gelmeyen bir şey. Hani mantıken baktığımızda yukarıda oturuyorsak o çok güzel çeker falan deriz ya. Öyle bir şey yokmuş mesela. Bunun gibi şeyleri, yani bence 5G'nin sihri biraz da burada yatıyor değil mi? Bu kadar farklı, birbirinden çok değişik frekansları bir sepette eritebilmek ve onları manage edebilmek, oynayabilmek onlarla.
Evet, bunları efektif bir şekilde kullanabilmek, eğer ki kullanamıyorsak da bunun yan çözümleri üretip bunları harmonik bir şekilde sunmak çok önemli.
Süper bir şey. Ve bu konuda da herhalde artık sonlara doğru gelindi diye anlıyorum. Çünkü hani Avrupa'nın birçok ülkesinde şu anda fiiliyatta 5G'ye başlamış durumda diye görüyorum ben.
Sadece Avrupa'da değil, Orta Doğu'da işte hangi ülkeler, mesela Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, bunlarda özellikle 5G şu anda ticari olarak kullanılmaya başlandı. Ticari olarak.
Peki şöyle bir şey yok muydu? 2019'un sonuna doğru, 2020'ye yakın bir zamanda Dünya Telekomünikasyon Birliği bunları son bir onay vermeyecek miydi? Yanlış mı hatırlıyorum
aslında,
ben?
2020 Global Launch olarak geçer. Yani bu 5G artık 2020 itibariyle bütün dünyada aynı anda fiiliyata geçecek şeklinde. Ama tabii bazı ülkeler standartizasyonları oluşturmakta birazcık daha geciktiler.
Evet.
Tabii bunun arka planında başka ekonomik şeyler de var. Problemler de var.
Tabii ki.
Bunların da bazı sorunları geciktireceğini düşünüyoruz biz. Ama biz Huawei olarak 5G tarafında hem araştırma geliştirme, hem ekipman tarafında, hem de baz istasyonu ve altyapı tarafında 5G tamamen hazır vaziyetteyiz. Yani 5G'nin bize şu anda biz bunu kuruyoruz desek, end-to-end, baştan sona, altyapıdan son kullanıcıya kadar ki ürünlerimiz şu anda mevcut.
Anladım. Peki 5G'yi hani sahaya çıktı 5G, hani bayağı formasını giydi, sahada oynuyor şu anda. Ama 5G'ye ulaşabilecek cihaz sayısı yeterli olgunluğa ulaştı mı?
Şimdi 5G tarafında bizim iki tane...
Bunu sadece telefon olarak söylemiyorum bu arada, hani IoT cihazlar için de söylüyorum.
Evet, şimdi son kullanıcı tarafında artık yavaş yavaş bunlar ulaşmaya başlayacak. Sadece biliyorsunuz 5G tarafında telefon üretici biz değiliz.
Tabii.
Bunun bir standartizasyonu var.
Tabii.
Standartizasyonu diyor ki bunu bu şekilde yapacaksın. Bütün işte vendorlar, yani üreticiler bu standartizasyonlara göre ürün üretiyorlar. Yani sadece burada Huawei ürün üretmeyecek. Başka firmalar da
elbette ki
bu pazarın içerisinde var.
Tabii.
Ama bir yandan da altyapı tarafı gelişti. Altyapı tarafında işte bunun anten teknolojisi var, baz istasyonu var, işte ara katman mimarisi var. Bunların yapılması. Bir yandan da işte yardımcı öğeler, işte data center dediğimiz merkezler, işte serverlar, burada yine beraber çalışması gereken işte cloud dediğimiz ekipmanlar, burada da 5G ile birlikte çözüm ortağı olarak burada sunulacak. Bunlar da hazır vaziyette şu anda. Olgunluğa erişmek üzere. Bir yandan da chipset dediğimiz, hani 5G tarafında bir chipsetimiz var. Bu chipsetler nedir? İşte telefon mimarisinde kullanılıyor, IoT cihazların içerisinde kullanılıyor. Araçlarda özellikle ileriye dönük olarak işte otonom araçlarda da olmak üzere bir chipsete ihtiyacımız var. 5G chipseti. Daha evvel böyle bir chipset yoktu ama Huawei artık bu 5G chipsetini de çıkardıktan sonra araçlarda ve diğer 5G'ye ihtiyaç duyan bütün ürünlerde bunu kullanmaya başladı. Commercial bir, ticari bir 5G chipsetimiz de var. Ve bununla artık 5G yolunda ilerliyoruz.
Peki, ya şunu da sormak istiyorum size. Hani soru bu arada şey olursa, maksadını aşarsa ya da yanlış bir yere giderse lütfen beni uyarın. Şimdi geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu işte yazın başından beri Turkcell Superbox diye bir şey tasarlıyordu. Ve bildiğim kadarıyla modem de Huawei modem. Yanılıyorsam düzeltin beni lütfen. Diyor ki hani fiber olmayan yerlerde bu cihazı kullanarak şey yapın. Ben de cihazı denedim, hakikaten de bayağı yüksek performanslı, bayağı düşük ping time'la çalışıyor cihaz. Hakikaten de saygı duyulası bir şey bu. 5G'nin gelmesiyle birlikte acaba evimize karasal kablo, modem sokmadan sadece bunlarla hayatımızı devam ettirebilme imkanı doğabilir mi?
Bunun için olan çalışmalar aslında sadece 5G'ye değil 4G'yle birlikte biz başladık buna.
Evet.
Superbox dediğimiz ürün aslında bizim LTE network'üyle birlikte çalışan, LTE ağıyla birlikte, yani 4.5G ağıyla birlikte çalışan bir üründü.
Evet.
Burada aslında mantık şu, şimdi evinizde bir internetiniz yok, ADSL ya da fiber, herhangi bir kablolu internetiniz yok. Ama bunun için de yeterli altyapı da yok. Bazı yerlerde bunun için biliyorsunuz yatırımlar yapılmamış.
Tabii.
Ama gel gelelim ki bir baz istasyonu var etrafınızda. Sadece bir sim kart almak suretiyle bu Superbox adlı cihaza bu sim kartı takıyorsunuz ve sadece tuşuna basıyorsunuz. O kendisi baz istasyonlarıyla iletişime geçiyor ve içeride size yüksek hızda bir internet sunuyor. Bunu 4.5G'de Superbox'la birlikte Turkcell'e verdik. Daha sonrasında şimdi 5G için olanı var. Ve 5G'de de bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu ne gibi bir avantaj sağlıyor? İşte biliyorsunuz bu altyapıyı getirmek, kurmak, yatırımını yapmak çok pahalı, çok maliyetli bir şey.
Maalesef.
Ve aynı zamanda zaman alıyor. Evinizde bir sürü bunun için işte delinmesi gereken yerler vesaire.
Aynen öyle. Kablolama. Aynen öyle.
Bunun için hiçbir şeye gerek yok. Sadece bunu getirip fişe takıyorsunuz bu cihazı. Fiş olmayan yerlerde bile kendi içerisindeki bataryası da çalışabilecek vaziyette de hali hazırda var.
Evet.
Bunları getiriyoruz ve kurduğumuz anda evin bütün kapsam alanını bu yüksek hızda internete vermiş oluyoruz. 5G'de de bu çok çok fazla kullanılacak bir çözüm
şimdi,
olarak karşımıza
hani... çıkıyor. Çözüm olarak okey, hani mesela şu anda sunulan şey biraz daha palyatif bir çözüm gibi duruyor. Çünkü arada neden? Fiyat farkı var, ciddi bir, çok ciddi bir fiyat farkı var doğal olarak. Hani siz çünkü baz istasyonlarını kullanıyorsunuz. Acaba günün birinde bu baz istasyonlarının artması, 5G'nin network'ünün daha iyi yönetilmesi, daha verimli hale gelmesiyle eve soktuğumuz kabloya vereceğimiz fiyatla ikisi aynı seviyeye gelebilir mi? Yani hiç fibere gerek kalmadan sadece iyi baz istasyonlarıyla biz hayatımızı devam ettirebilir miyiz fiber yatırımı olmadan? Ya çünkü belli ki Türkiye'de fiber yatırımı çok zor yapılacak yani.
Evet, fiber yatırımı hem çok zor hem çok uzun süreçler alıyor.
Bunun hem de gerekli, onu da bir kenara koyalım hani dursun.
Planlaması
şimdi
var, elbette ki gerekli. Ama bizim buradaki fixed wireless access dediğimiz bu ürünlerdeki amacımız çok hızlı bir şekilde insanlara bu çözümü sunmak. Elbette ki maliyet olarak şu anda size özgü bir baz istasyonunu evinize getiriyormuş gibi düşünebilirsiniz.
Aynen öyle.
O yüzden yüksek bir maliyet olabilir. Ama bu özellikle wireless dediğimiz işte kablosuz ağların yaygınlaşması, baz istasyonu ve anten mimarisinin daha fazla gelişmesi ve daha artması buradaki maliyetleri daha da düşürecektir. 5G'de tabii farklı bir mimari var.
Onun için soruyorum, yani özellikle vurgulamak istediğim yer orası zaten.
Evet. farklı bir çözüm sunuluyor aslında. 5G bizim için ilk başlarda, ilk zamanlar için konuşuyorum. 4.5G gibi, 3G gibi herkesi kapsayabileceğimiz bir çözüm değil. Evet. İlk başlarda 5G'yi biz tabii ki gerekli olduğu olan yerlere vermeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Yani bu ne demek oluyor? 5G'yi biz milyonlarca kişiyi %99, %100 kapsayacağız anlamında değil bu. Bunun için özel bu uygulamaları, işte bu 5G uygulamalarına ihtiyaç duyulan yerleri özellikle kuracağız.
Zaten dünyada da böyle olmadı. 4G'de, 3G'de de böyle olmadı. Yani ilk önce gereken yerlerde başladı. Sonra bütün ülkenin gerekli yerlerine yayıldı. Gerek duyuldukça yayıldı. Hani onu da yazalım bir kenara. Hani sadece elit kitleye gitmek için bu 5G geliyormuş demesin kimse.
Evet. Şu anda artık ilk olarak 5G'nin işte getirmiş olduğu bu avantajlarla uygulamaları kullanacak, ticari olarak bunlar için yatırım yapabilecek yerlere bunları odaklayacağız. Daha sonrasında tabii yıllar geçtikçe bu süreç biliyorsunuz daha da yayılıyor. Bundan sonrasında 6G teknoloji gelecek. Bu 5G bizim için son değil. 6G Aynen. için çalışmalar bile başladı şu anda. Bazı üniversitelerde biz 6G ile ilgili çalışmalara gidiyoruz. Onlarda neler yapabiliriz? 5G'de yapamadıklarımızı neler yapabiliriz diye konuşmalar yapmaya başladık orada. 5G tarafı da yayılacak ve insanlara tabii bu da dağılacak. Ama bunun için bir süreç var kesinlikle.
Aynen öyle. Yani bir şeyleri koyalım ya önce. Şu 4G'nin, 3G'nin vesairenin parası bir çıkmalı yani. Çünkü bu operatörler de para basmıyorlar. Tamam çok hani para döndüren şirketler ama gerçekten büyük yatırımlardan, çok milyar dolarlardan bahsediyoruz. Yani bundan Amerika'da başa çıkamadı. İngiltere'de, Fransa'da başa çıkamadı. Bunu da bir kenara da koyalım da hani sadece Türkiye'nin durumu bilmem nesi falan demesin kimse.
Tabii. Dünyanın her yerinde bu şekilde. Bunun bir maliyeti var ve çok yüksek bir maliyet. Bunun beklentisi var arka tarafta, ekonomik beklentisi. Bu ekonomik beklentiye ulaşmadan yeni teknolojileri biliyorsunuz hayata geçirmek ve bunu çok hızlı bir şekilde yaymak yeni bir masraf haline geliyor. Aynen. Bu da tabii herkesin de altına kalkabilecek bir şey değil.
Aynen öyle. Emre Bey, o kadar çok yordum ki size, o kadar çok vaktinizi aldım ki gerçekten çok teşekkür ediyorum ama inanılmaz bilgilendik. Çok sağ olun. Hakikaten de yani 5G'den, Ar-Ge merkezlerinden, evimize giren internete kadar birçok konuda konuşma fırsatı yakaladık. Umarım ilerleyen zamanlarda da tekrar bir araya gelip kaldığımız yerden devam ederiz.
Çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Emre Bey. Sevgiler, saygılar. Sağ olun. Evet ya, bugün çok dolu dolu konuştuk ya. Gerçekten böyle ben şey oldum, hani neler konuştuk diye şöyle bir kafamdan geçiriyorum. Çok kendimi bilgilenmiş hissediyorum. Neyse şimdi geçelim birazcık haftanın haberlerine. Son kalan birkaç dakikamızda haber okumadan olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü taraflı haber okuyoruz. Haberin tarafındayız. Evet, bu haftanın ilginç haberlerinden bir tanesi yine bir Facebook haberi verelim. Facebook kurulduğu günden bu yana kullandığı ücretsiz ve her zaman ücretsiz olacak sloganını ana sayfasından kaldırmış. Buradan bir soru çıkmış ortaya. Yoksa Facebook ücretli mi oluyor diye. Mark Zuckerberg bizden para da alır, bizim bilgilerimizi de alır, onları da gider başka yere satar yapar. Sevgili Ergen Zuckerberg'i buradan bir kere daha almış olalım, kulaklarını çınlatmış olalım. Evet, bir başka haberimize geçelim. Apple Siri konuşmalarını dinlediği için özür dilemiş. Yani bu özürlerden bıktım ben ya. Ya Microsoft özür diler, Mark Zuckerberg özür diler, o özür diler, bu özür diler. Allah'ım ya. Abi dinleyip kanunsuzluk yapıp özür diliyorsunuz. Ya ben şimdi gitsem mesela Apple'dan ürün çalsam, sonra pardon ya filan desem birisi beni görünce kameralara takılınca. Oluyor mu? Bitiyor mu bu iş yani böyle? Kimse bu şeyden, Apple'dan mesela hesap sormayacak mı? Ne kadar güzel bir iş ya. Ne güzel bir dünyaya geldik. Vallahi harikayız. Bir Huawei haberi. Bugün de televizyonlarda, gazetelerde görüyoruz. Huawei'nin yeni modellerinde Google uygulamaları olmayacak deniyor aralarında. Yani ama hani şimdi bu haberin biraz şeyine bakalım. Şu anda Huawei'yi biliyorsunuz Harmony OS diye bir işletim sistemi çalıştırıyor. Yani Google bunu nasıl yapıyor? Amerika'nın verdiği gazla, Amerika'nın verdiği emirlerle Google bir ticari şirket olduğunu unutup bir Amerikan şirketi gibi çalışarak diyor ki artık benim uygulamalarımı, pazarıma giremezsin diyor. Huawei de ne dedi? Ha öyle mi abi dedi. Çat diye önümüze böyle sadece birkaç ayda Harmony OS diye bir şey çıkarttı. Kendi işletim sistemimi yazarım ben, oradan yürürüm dedi. Bu arada Harmony OS'i birkaç ayda çıkarttı, iddialı bir söylem. Tabii ki arkasında böyle birkaç yıllık çalışma olduğuna ben eminim. Bunun da şeyini almıştım zaten, teyidini almıştım. Geçelim bir sonraki haberimize. Sosyal medya saldırganlığına karşı nitelikli takipçi önerisi gelmiş. Nereden gelmiş? Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Allah'ım ne kadar uzun. SODİGEM. Müdürü Doçent Doktor Levent Eraslan sosyal medya saldırganlığına karşı nitelikli takipçi önerisinde bulunmuş. Ne demekmiş bu? Bakalım haberin detayına. Değişen yaşam koşullarının sosyal medya kullanımının neredeyse kaçınılmaz hale getirdiğini vurgulayan Eraslan, dijital bir zeminde gerçekleşen bu sosyalleşme süreci toplumsal hayatta yaşanan birçok olumsuz öğeyi de sanal ortama aktarmıştır diyor. Bu olumsuz süreçler içinde yer alan saldırganlık davranışları da sosyal medyaya taşınmıştır diyor. Evet, yani sosyal medya geldiği için biz saldırgan olmadık. Biz zaten saldırgandık. Sosyal medyada sesimiz duyulmaya başlanınca, daha çok duyulmaya başlanınca ne kadar saldırgan olduğumuz böyle gün gibi ortaya çıktı. Yani bizim kapımız eskiden kapalıydı. Kapı açılınca herkes bizim gerçek yüzümüzü görmüş oldu. Neyse, devam edelim. Çocuk, genç, yaşlı herkesinden internet kullanıcısı farklı sebeplerle sosyal medya saldırganlığı ile karşı karşıya kalmaktadır demiş. Peki asla sessiz kalmayın demiş Eraslan. Şöyle demiş, sosyal medya saldırganlığı aynı zamanda sosyal medya etiğiyle alakalıdır demiş. Kavramlar hep birbirini bütünler. Eğer bir toplumda sosyal medya etiği yoksa bunun hukuku oluşmuyor demiş. Şimdi toplumda sosyal medya etiği olamaz, aslında toplumda bir toplum ahlakı olur. İletişim ahlakı olur. Siz birine bir şey söylüyorsanız bilmem, yani demin verdiğimiz örnekte olduğu gibi insanlar yalan söylemeye sosyal medyayla başlamadılar. İnsanlar küfür etmeye sosyal medyayla ilgili başlamadılar. İnsanlar dedikodu yapmaya da sosyal medyayla birlikte başlamadılar. İnsanlar zaten kötüydü. Sadece sosyal medya bunların daha çok gözükmesini sağladı. Gerçek yüzümüzü ortaya vurdu. Özellikle kadına karşı cinsiyet üzerinden ötekileştirme, onların toplumsal yaşamdaki yerlerine dönük çeşitli kritik ve eleştiriler, utanç verici fotoğraflar ve videoların yayınlanması, bu fotoğrafların, videoların şantaj amaçlı dolaşıma sunulması gibi birçok sosyal medya saldırganlığı örneklerine rastlamaktayız demiş Eraslan. Buna peki ne yapacaksınız? Ekran görüntüsü alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siber@egm.gov.tr, yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adresine, elektronik posta adresiyle ya da ihbar hattını iletebileceğinizi dile getirmiş. Çok takipçi yerine nitelikçi takipçi, nitelikli takipçi, milyonlarca kişi yerine diyaloğa girebileceğiniz insanların olduğu online topluluk bizleri sosyal medya saldırganlığından göreceli olarak koruyabilir demiş. Gerçekten de bunu ben de size öneriyorum. Yani böyle kalkıp da yüz binlerce kişi takip etsin. Mesela şey var, 10 bin kişiyi takip eden Twitter kullanıcıları görüyorum. Abi 10 bin kişiyi nasıl takip edersin? 10 bin kişinin yazdığını nasıl görebilirsin? Olmaz böyle bir şey. Gerçekten fiziksel olarak mümkün değil. Hani ben yaklaşık işte 300-400 kişiyi takip ediyorum. Gerçekten onda bile zorlanıyorum ki hiçbiriniz muhtemelen benim gibi sabahtan akşama kadar kucağında bilgisayarla oturmuyorsunuz. Diyelim, geçelim bir sonraki haberimize. Bu arada diyelim dedikten sonra Onur her seferinde bir korkuyor. Eyvah, kapatıyor muyuz programı diye. Yok yok, devam hala. Rusya uzaya astronot gönderilmesiyle ilgilendiğine dair Türkiye'den teyit bekliyor demiş Rusya. Bunu da Sputnik News'dan okuyorum haberi size. Rus Uzay Ajansı Roskosmos'un iştiraki fırlatma işlemi sağlayıcısı Glavkosmos'un başkanı Dmitry Loskutov, Türkiye'nin uzaya Türk astronot göndermesiyle ilgilendiğine teyit etmesi gerektiğini söyledi. Çünkü adamlar bir planlama yapacaklar. Şimdi biz biliyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya gitti. Oradan gelen enteresan başlıklardan bir tanesi Rusya'ya, bizim uzaya birini gönderebileceğimizle alakalıydı. Rus altyapısını işte şeyini kullanarak. Bu Roskosmos bu arada NASA'nın muadili olarak düşünün kafanızda. NASA'nın Rusya'daki muadili gibi düşünün. Türk astronotun gitmesi gerçekten gurur verici. Türk astronotun gitmesi, hani biz bir turist gönderdik anlamında değil. Uzaya bir astronot gönderirken bunun altını doldurabilecek diğer teknolojilere de bakmaya başladık anlamında çok önemli ve yararlı bir şey diye düşünüyorum. Dedik ve böylece Cuma günkü haftanın kapanışı programında Yeni Şeyler Reperi'nde ben Serhat Ayan programın sonuna geldik. Şimdi programın sonunda bu sefer yine Aerosmith'ten, bu sefer benim seçtiğim bir şarkıyı sizlere dinleteceğiz. Love in an Elevator Aerosmith'ten geliyor. Pazartesi günü görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerdi.